Ayrım 13.
Öyle ki Darwin'in doğa bilimlerindeki soylu birikime yaptığı bu küçük katkı, Yaradan'ın şerefli yaratık insanla ilgili kutsal sözlerinin doğruluğuna gölge düşürmüştü. İşte Darwin'in bilime yaptığı küçük katkının bugün hala bağışlanamayan büyük günahı buydu. Bu günah cezasız kalmadı. Darwin'in yanılgısı inananları sevindirdi. Türlerin kökeninden yola çıkıp insanın türeyişine varan Darwin, doğal seçilim ilkesinde köklü değişiklikler yapmak gereğini duymamıştı. Gerçi Darwin, maymundan geldiğimizi iddia etmemişti ya, ondan çok daha geniş kapsamlı, daha köktenci bir ilke öneriyordu. Yalnız insanlar değil, bugün yaşamakta olan ya da soyu çoktan tükenmiş bulunan bütün öteki türler ortak ve tek bir atadan iniyordu. İnsan, türlerin en gelişmişi, en güçlüsüydü ya, hep o onurlu yerinde kalıp kalamayacağı bilinmezdi. Evrim sürüyor, türler oluşuyor, kimileri zamanla tükeniyordu. Darwin, insan cinsinin görünen, bilinen evrimini de doğal seçilim süreciyle açıklıyordu. İnsanlar dünyasında da güçlü olanlar seçiliyor, çoğalıyor, güçsüzlerse yavaş yavaş elenip ortadan kalkıyordu. En güçlünün yaşaması, zayıf olanları sömürmesi, genel kurama uygun olduğunca kaçınılmazdı da. Doğa en güçlüyü seçtiğine göre dünyayı onun yönetmesinden daha doğal ne olabilirdi? Farklarının doğal seçilim ilkesiyle açıklanması, bir yandan ırkçılığa, öte yandan endüstrileşmiş ülkelerin geri kalmışları sömürmesine izin veriyordu. Kısaca evrimci bilim, büyük devletlerin dünyayı sömürme politikalarına alet ediliyordu. Darwin'in kültürel evrimi biyolojik evrimden ayıramayışı, istenirse o çağın yaygın görünen soya çekim kavramı ile de açıklanabilir. Geçen yüzyılın ortalarındaki biyolojik kalıtım, ana babanın taşıdığı türlü özelliklerin tümüyle çocuklara aktarılması anlamına geliyordu. Öyle ki karga burunlu olmaktan özverili olmaya, şişmanlıktan zekaya, hoşgörüden oburluğa, her türlü fiziki, zihni ve ahlaki davranış soydan gelen genetik özellikler sayılıyordu. Yeterince genetik bilmeyen Darwin'in kalıtımla geçen özelliklerle sonradan eğitim ya da kültürleme ile kazanılmış, öğrenilmiş özellikleri birbirinden yeterince ayıramadığı açıkça görülüyor. Darwin, toplum ve kişilerin kültürel gelişim farklarını da doğal seçilim ile açıklamayı denemiş ama başaramamıştı. Oysa insanların ve toplumların kültür farkları açıklamaya çalışan toplum bilimci, insan bilimci çağdaşlarına yararlı olabilirdi, hem kendisi hem de bilim dünyası için. Toplum bilimciler ile kültür tarihçileri Darwin'in doğal seçilime dayalı insan bilimini kendi bulgularına aykırı buldular. Darwin'in insana ilişkin evrim kuramını reddettiler. İnsanoğlunun evrimi yalnız doğal seçilime değil, kültür süreçlerine de bağlı görünüyordu. Bu bilimsel katkısından rahatsız olanlarla Tanrı sözüne gölge düşürmesinden dolayı ona düşman olanlar onun bu yanılgısına aslında pek çok sevindiler. Çıkan fırsatı Darwin'e karşı rahatça kullandılar. Bu yanılgısıyla Darwin, eski günahını affettirecek büyük bir sevap işlemiş, evrime karşı çıkanların eline güçlü bir silah vermişti. Yaklaşık 100 yıldan beri belli kurum ve çevrelerce bilimin Darwin'i reddettiği görüşü sürekli olarak yayılmakta, ancak Darwin'in genel ve de özel iki kuramından hangisinin hangi bilgin tarafından reddedildiği sorusu maksatlı olarak belirsiz bırakılmaktadır. Çağdaş bilimin reddettiği Darwin kampanyası günümüzde de sürmektedir. Oysa çağdaş biyoloji evrimi olduğu kadar doğal seçilimi de kabul etmektedir. Bakınız Mayer 1978. Bilim adamlarının da başarıları yanında başarısızlıkları, sevapları yanında günahları vardır. Bunlar kişiyi ancak daha yakından tanıyıp anlamamıza yardımcı olabilir. Darwin'in bilim tarihinde özel bir yeri var. Çünkü Darwin, bilime yaptığı o küçük katkısının cezasını insan konusundaki büyük günahı ile çekmeye mahkum edilmiş üstün kişilerden biridir. Bu cezayı çekiyorsa da bir türlü ödeyemiyor. Darwin insan gerçeğinin canlı yarısını görmüşse de canlı üstü, süperorganik, kültürel yarısını hiç kavrayamamıştı. Darwin'in görüp anlayamadığı insan varlığı onun kutsal inançlara karşı işlediği büyük günahı hiç bağışlamadı. Darwin, doğanın yarattığı insanı incelemiş ama insanın doğasını anlayamamıştı. Ne var ki insanlıkta bu büyük araştırmacıyı anlatmak için özel çaba göstermedi. Onu anlayamadı ve bu yüzden bağışlamadı. Evrimin yolu savaşın mı dayanışma mı? Yakın çağlara kadar Batı uygarının çoğu insanları şunlara inanıyordu. 1. Üzerinde yaşadığı dünya, toprak, evrenin merkezindedir. 2. İnsan denen şerefli yaratık öteki canlılardan ayrıcalıklı olarak Tanrı benzerinde ve bugün oldukları gibi yaratılmıştır. 3. Ademoğlu insan akıllı, bilinçli ve hatta Tanrı gibi bilge bir varlıktır. Bakınız Güvenç 1979-26. Bu inanç üçlüsünden ilki Polonyalı Kopernik'in gözlemleriyle yıkılmıştı. Sagan 1982. Dünya artık evrenin merkezinde değildi. Gezegenler dünyanın değil güneşin çevresinde dönüyordu. Kopernik ölmüş bulunduğu için suçun hesabı Galile'den soruldu. İnanç üçlüsünün ikinci ayağı ile çok kişi uğraştı ama yaratılış inancının yerine evrim yoluyla oluşum kuramını koymak başarısını Darwin gösterdi. Ancak evrim kuramını bilimsel yöntemle kanıtlayarak insan türünü şerefli tahtından indiren Darwin, insanın inanan bir varlık olduğu gerçeğini görememiş, hemcinslerini kızdırmıştı. Geleneksel inanç dünyasından sonra kalan bilinç dayanağını da Dr. Freud, 1928, söktü attı yerinden. İnsan da ayağını böylece yere basmış oldu. İnsan kuşkusuz akıllıydı akıllı olmasına ama hiç de sandığı ya da övündüğünce bilinçli bir varlık olmamıştı. İnsan hoşlanmadığı gerçekleri görmezlikten gelebilen, hatta yok sayabilen karmaşık bir varlıktı. Ruh ve akıl hastalıklarının bilimsel açıklanması Freud'a göre böyleydi. Akıl ve bilim gibi bilincin de son kaynağı toplumdu. Çoğunluğa uyan akıllı, uymayan hasta sayılıyordu. Çağdaş insan biliminin gelişmesi, üç temel dogmanın peş peşe yıkılmasını beklemiş, çağdaş insan bilim yeni temeller üstüne kurulmuştu. Geçen yüzyılın insan bilimi, canlıların evrimi ve ırk sorunlarıyla uğraşan, biyolojik bir ırk sorunlarıyla uğraşan biyolojik bir antropolojiydi. Bugünün insan bilimi kültür olgusuna da yer vermekte, yalnız ırklarla değil kültürlerle, yalnız evrimle değil benzerlik, benzemezlik ve değişim sorunları ile de uğraşmaktadır. Çağdaş insan bilim düşünceyi, yaratıcı eylemi, iyi ya da kötü bütün davranışları kültürün bir işlevi, insanın kendini ya da kişiliğini gerçekleştirme çabası olarak yorumlar. Darwin gibi Marx da insanlığın evrimini savaşıma bağlı görüyor. İnsanlığın tarihi, sınıf çatışmalarının tarihidir diyordu. İngiliz Spencer'ın toplum bilim ilkeleri aynı derecede evrimci olmakla birlikte sanki biraz daha barışçıydı. Toplumlar basitten karmaşığa doğru çok boyutlu bir evrim yörüngesi üzerinde bulunuyor. Merkezci ve savaşçı toplum türlerinden kendi kendini yöneten ve barış yanlısı toplum biçimlerine doğru gelişiyordu. Güvenç 1979. Alman Tönnies 1887 ile Fransız Durkheim 1898 cemaatten cemiyete doğru çizdikleri tarihi evrim yörüngesinde iş bölümünden doğan organik dayanışmaya ağırlık veriyordu. Gelişen uygarlık toplumdaki iş bölümünü yaygınlaştırırken ilkel toplumdaki benzerlik mekanik dayanışma yerini birbirine benzemeyenlerin canlı organik dayanışmasına bırakıyordu. Savaşan dünya yerine huzur içinde bir arada yaşayan insanların başka dünyası kuruluyordu. Özetle evrimci düşüncede savaşla barış seçenekleri kıyasıya bir savaşıma girişmişti. Geride bırakılan iki büyük dünya savaşı barışa bel bağlamış evrimcilerin umutlarını ne yazık ki boşa çıkardı. Umut sarsıldı ama ölmedi. Çağdaş insan bilim ne Marx kadar savaşçı, ne Spencer kadar barışçı ve ne de Durkheim kadar uzlaşmacıdır. Barış istiyorsan savaşa hazır olmak ilkesi eski Roma'dan günümüze yürürlükte kalmıştır. Savaş hazırlığı belki savaşı zaman zaman önlemiştir ama özlenen evrensel barışı bir türlü getirememiş, savaş hazırlıkları çoğu zaman savaşla sonuçlanmıştır. Kültürel gelişme hız farkından dolayı çatışmayı gerektirse bile insanlığın geleceği toplumlar arası barışla işbirliğine ve bunun için gerekli bilinçli dayanışmaya bağlı görünüyor. Geçen yüzyılın kimi ünlü evrimcileri doğal seçilimin geleceğinden umutluydu. O yılların dünya savaşlarına tanık olmuş insan bilimcileri ise en güçlünün yaşamasına dayanma bir kültürel seçim ilkesinin insanlığı nereye götürdüğünden kaygılı değilse bile oldukça kuşkuludur. Canlıların çoğalması ve seçilimi için yeterli görülen doğal üstünlükler kültürel gelişme içinde etkili olabilir. Bütün bu eleştirilerden sonra Darwin'in doğal seçilim yoluyla evrim kuramının bilimsel açıdan geçerlilik olasılığı karşısında insanoğlunun kurtuluşu yeni bir varlık bilincine, devrimine bağlı görünmüyor mu? Darwinci Thomas Huxley 1978, evrimci düşüncenin nereden nereye geldiğini İkinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı bir denemesinde şöyle vurguluyordu. Neye yarar eğitim eğer eğitim, tarih, varlık ve değişim bilinci vermiyorsa? Değişen medyalar ve sinemamız sempozyumu. Küreselleşen dünyadan kimlik arayışları ve Türkiye. Konunun başlığı üç anahtar sözcük, deyim ve kavramdan oluşuyor. Sırasıyla küreselleşen dünya, kimlik arayışları ve Türkiye. Bu sözcükler üzerindeki düşüncelerimi sunarak paneldeki görevimi yerine getirmeye çalışacağım. Küreselleşen dünya. Çok eskiden küreye arz denirdi. Sizler belki yer küreye yetiştiniz. İkisinde de yeryüzünün küre biçiminde olduğu, yani yerin coğrafyası ya da geometrisi belirtilmiştir. Dünyamız zaten küre biçiminde olduğuna göre kürenin küreselleşmesi deyimiyle söylenmek istenen nedir, ne olabilir? Ya dünya gezegeni küre değildi, ilk kez küreselleşiyor, ya değişen dünya asıl biçimi olan küreye dönüşüyor. Ya da dünyadaki toplumların küreselleşmesi, dünya ile bütünleşme ve benzeri gibi simgesel bir anlamda kullanılıyor. Küreselleşme Batı dillerinde küre demek olan globe'dan, globalden geliyor. Batı dillerindeki globalization dünyanın dünyalaşması anlamına gelen fakat çoğu sözlüklere henüz girmemiş yeni bir kavramdır. Küreselleşmeden çok dünyalaşmak anlamını taşır. Daha doğru Türkçesi dünyalaşmak olmalıydı diye düşünürüm. Ancak adı böyle konmuş bir kez, düzeltilmesi artık zor. Küreselleşme kavramı geo kökenli görüşleri çağrıştırırken dünyalaşmak daha çok tarihi bilgi ve tarih bilincini anımsatıyor. Neler oluyor da dünyamız küreselleşiyor ya da dünyalaşıyor diye sormak gereğini duyuyoruz. Sempozyumun ve panelimizin asıl sorunu budur sanırım. Globalizasyon süreci Global Village, dünya köyü ile yakından ilgili, hatta bu deyimden alınmış olabilir. Koca dünyamız küçülüyor. Belki tam köyleşmiyor ama kocaman bir köye dönüşüyor. O köyde herkes ötekiyle tartışmasa bile iletişim kurabiliyor. Birbirinden etkileniyor, birbirini etkileyip denetliyor. Ortak bir yazgıyı ve geleceği paylaştığının bilincine varmaya çalışıyor. Ne var ki dünyanın değişmesi hiç de yeni çağımıza özgü bir olgu değil. Dertli dünya hep değişerek gelmiş bugünlere, aşamalara. Tarım devrimi, şehirleşme, yazı, matbaa, bilim, endüstri ve Fransız devrimleri, ulusallaşma, demokrasi, elektrik, elektronik, petrol, atom, enerji, otomobil, kalkınma, teknoloji, uzay çağı derken bugün burada değişen medyaları bir veri olarak tartışıyoruz. Olup bitenleri basın, yayın, TV ve sinema gibi gelişen iletişim, bilişim kanallarından izliyoruz. Yaşadığımız iletişim devriminin o kadar göz önünde olmayan ortak bir tele boyutu var. Telepati ile teleskopu, telgraf ile telemetreyi, hatta belki teleoloji bile duymuş olabilirdik ama bakın ne türleri, ne çeşitleri çıktı telenin. Telefoto, telefon, televizyon, telepazar, telespor, telefutbol, teletatil, telekamera, telemüzik, teleüniversite, telemarket, teleteşhis, teletedavi, telepolitika, telekonferans, telesekreter, telex, teleseks, teleoto, teleloto, telefaks derken teleteröre geldik. Olimpiyatlar bile teleolimpiyada dönüştü. Biz katılmıyoruz, o bize odamızın ekranına teleleniyor. En önemli devrimde galiba şu telefon hattı ile çalışan matbaa mucizesi, yani telefaks. Bütün telelerin ortak paydasında telekomünikasyon ya da uzaktan haberleşmeyi ve iletişim kurmayı sağlayan teknolojik elektronik bir iletişim devrimi yatıyor. Telekomünikasyon, insanı insan yapan yani sosyalleştiren iletişimin altyapısı hardware oldu. Bu altyapı insandan insana sürekli bilgi taşıyor. Bilgi iletişim ağına yüklenince son 10-15 yıldır enformasyon çağı denen bir bilişim devrimi yaşanıyor. Bunun simgesi de kuşkusuz masamızın üstündeki kişisel kompütür ekranları. O ekranda oynanan oyunlar TV ile video sinemanın o ekrana girmeye hazırlandığını haber veriyor. Bu aşama biraz gecikecek olsa da sinema filmleri kompütür desteğiyle üretilmeye başlandı bile. Dünyamızı dünyalaştıran, bütünleştiren, çağımıza damgasını vuran iletişim devrimi, kısaca medyalar işte böyle gelişmeler. Avcı toplayıcı insan, gözünün görüp kulağının duyabildiği, okunun ulaşabildiği kimselerle haberleşebiliyordu. Yazıyı keşfeden tarımcı, mekanı aştı, uzaktaki ve gelecekteki insanla ilişki kurmayı başardı. Matbaayı keşfeden insan, yazıyla haberleşmeyi tek boyutlu birebir olmaktan kurtardı, zaman ve mekan boyutlarını çoğalttı. Endüstri ve teknoloji devrimi, önce sesi sonra hareketi, önce siyah beyaz sonra da renkli olarak birleştirip bütünleştirerek bütün dünyaya yaymayı gerçekleştirdi. Bilgiyi üreten ve tüketenlerin tek elinden kurtarma yolunu açtı ama aradaki yayıncılara teslim etti. Küreselleşen dünya böyle bir iletişim devrimi yaşıyor. Serüven başladı ama bitecek gibi değil. İnsan geleneksel dünyanın zaman mekan sınırlarını aşıyor. Aynı zamanda iki hatta çok yerde olabiliyor. Politikacı aynı haber bülteninde bize yurdun üç ayrı köşesinden aynı anda seslenebiliyor. Mekanı ve zamanı ışık hızıyla gerilerde bırakan bu devrim yüz yüze ilişkilerimizi sınırlayıp kısıtlıyor. Sosyal insan uzaktan kumandalı tele insana dönüşüyor. Kalabalık içinde giderek yalnızlaşıyor, kendine yabancılaşıyor. Dünyanın öbür ucundaki Ademoğlu ile anında konuşup görüşebiliyor da 40 yıllık dostuna bir merhaba diyecek, hal hatır soracak, iki çift laf edecek 3-5 dakikayı bulamıyor. Bu süreç böyle devam edip gideceğe benziyor. Nereye dek bilemiyoruz ama sorup soruşturuyoruz işte. Bilinçli ya da bilinçaltı çabalarla kestirmeye çalışıyoruz serüvenin sonunu. Nereye ne yöne gittiğimizi, nereye varacağımızı. Kimlik arayışı. Ünlü sanatçı Gauguin geçen yüzyılın sonlarında Tahiti'de yaptığı bir tablosuna şöyle bir ad koymuş. Kimiz, nereden gelmişiz, nereye gideriz? Batı dünyasının yaşadığı baş döndürücü devrimlerden kaçan Gauguin, aradığı kimliği Tahiti adasının yerlileri arasında geçmişe yabancı insana sığınarak bulmuştu. Kimlik arayışı dediğimiz şey ise bu tür soruya verilen yanıttır. Sorunun Türkçesi son derece güzeldir. Merhaba hemşerim, kimsin, kimlerdensin? Nereden gelmiş, nereye gidersin? Soruya verdiğimiz yanıtlar bireysel veya toplumsal kimliklerimizdir. Özellikle kimlikler diyorum çünkü birden çok sayıda kimliğimiz var. Kanadalı McLuhan 1964-1960 başlarında yayımladığı medyayı anlama denemesiyle bugün yaşadığımız kimlik aranışlarımızı ve bulamamaktan doğacak bunalımları önceden haber veriyordu. Öyle ki İkinci Dünya Savaşı yıllarının kültür, kişilik, şahsiyet ve karakter araştırmaları literatürü giderek yerini hemen tümüyle kimlik arayışlarına bıraktı. Yazarı sosyal bilimcisi, sanatçısı, romancısı, sinemacısıyla bütün enteller dünyası şimdi kimlik üzerinde çalışıyor, kişinin yitirdiği ve hükmü kalmayan kimliğini ararken yenisini çıkarmaya çabalıyor. Yanıt tarihte saklı. Herkes bir tür tarih yapıyor, yazıyor ya da okuyor. Tarihçi Taner Timur Osmanlı kimliğini yazdı. Ben kültür tarihçisi olarak Türk kimliğiyle uğraşıyorum. Demirtaş Ceyhun, kara bıyıklı Türkler de aynı kimliği araştırıyor. Roman yazarı Milan Kundera, kimlik konusunu insanlığın en çetin sorunu olarak görüyor. Kimlik arayışı kimlik bunalımından doğuyor. Ya insanlar bilemiyor kim olduğunu ya da bilinenler geçerli değil. Her iki durumda da kimlik arayışı değişmelerin sonucu. Damdaki Kemancı müzikalinde şöyle gidiyor ünlü şarkının güftesi. Geleneklerimizden dolayı biz hep biliriz kim olduğumuzu. 40 kişiyken kuşkusuz biz de biliyorduk. Gelenekler değişmeye başlayınca kimlik arayışları ortaya çıkıyor. Yitirilen kimlikler bulunamayınca kimlik bunalımları başlıyor. Anadolu tarihi kültür sürekliliği içinde kimlik değiştirmelerimizin tarihidir. Ben Anadolu oyununun ana teması ve sorunu da kimlik değişmesidir. Şöyle özetliyor Dilmen. Derin uykumda bu gece soruyorum. Kimim ben? Hangi çağda? Neredeyim? Medyalar yarattıkları sorunlara çözüm aramaya başlıyor. Onun için buradayız sanırım. Yanıt belki tarihte saklı ama ısrarla okullarda okutulan resmi tarihlerde değil. Çünkü Fikret'in tarihi kadim, eski tarih adını verdiği tarihte devletler, savaşlar, zaferler ve kahramanlar vardır da dünyalı ve dünyalaşan insanlar yoktur. Onun için her dem yeniden doğarız bizden kim usanası diyen Koca Yunus'u anlar da şairi Azam Abdülhak Hamit'in hemen anlar halkımız milliyetin diyanet olduğunu, siyaset olduğunu şeriatta, hilafetteki İslam birliğini dizelerini anlamakta güçlük çekeriz. Panelimizin yöneticisi Sayın Cem, yıllar önce yazdığı bir köşe yazısında toplumsal kimlik sorularımızı şöyle sıralamıştı. 1. Hangi geçmişin sahibi, hangi geleceğin umudu içindeyiz? 2. Ne ölçüde doğulu ya da batılıyız? 3. Uluslar içindeki yerimiz, ayrıcalığımız yani özelliğimiz nedir? 4. Dünyada bırakmak istediğimiz iz, izlenim nedir? 5. Toplumsal işlerimiz nasıl bir rol veya kimlik gerektiriyor? Bu sorulardan bazıları son yıllarda değişti, bazıları değişiyor ama bir ikisi var ki hiç değişmeyecek gibi görünüyor. Ve geliyorum Türkiye örneğine. Hindistan için söylenmiş ünlü bir batı sözü vardır. Doğu doğudur, batı da batı. Bu ikizler asla bir araya gelemez. Soğuk savaş malzemesi olarak biz Türklere ve sosyalist bloka karşı da kullanılan bu kehanet artık geçerli değil. Çünkü Doğu ile Batı, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kuzeyde bir araya geldi, neredeyse gerdeğe giriyor. Uzak Doğu'nun sarı tehlikesi Japonlar, dünyanın yedi büyükleri arasındaki yerini aldı. Doğu-Batı ayrımı belki sona erdi ama onun yerini varlıklı Kuzey ile yoksul Güney ikizleri alıyor. Doğu-Batı yarı küreleri yerlerini yeniden oluşan Kuzey ile Güney yarı kürelerine bırakıyor.